Ayrım 22, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 231. Gazi olayları. Emniyet içindeki Fethullahçı yapılanmanın saldırısı sonucu hayatını kaybeden Doktor Necip Hablemitoğlu, Fethullah Gülen'in istihbaratçılara olan özel ilgisi başlıklı yazısında şunları anlatıyordu. Fethullah Gülen ABD'ye hicret etmeden önce Aktüel dergisine verdiği demeçte kendisinin devletin istihbarat birimleriyle ilişkisini açıklama gereği duyarak bu birimlere yaptıkları hakkında önceden bilgi vermekte olduğunu söylemiştir. Tabii bu bilgi alışverişini kendi müritleri dururken laik hukuk sistemini savunan cumhuriyetçi istihbaratçılarla yaptığına inanmak saf dillik olacaktır. Gülen Gazi olaylarının patlak vereceğini gösteren istihbarat raporunun aylar önce kendisine verildiğini, kendisinin de bunu devletin başındaki insanın en yakınına 1,5 ay önce sunduğunu söylüyor ve şunları anlatıyordu. Hatta burada yine bir kısım istihbari raporlara dayanarak demeye mezun muyum, değil miyim? Bir hususun kapağını açacağım. Burada bir ukalalığımı da arz etmeme müsaade eder misiniz? Bunca böyle bu işte saçlarını artmış adamların ukalalığı olabilir. Ben iyi bir insan değilim. Gazi olayları olmadan evvel Türkiye'nin her yerinde böyle bir patlama olacağını 1,5 ay evvel ben devletin başındaki insanın en yakınına verdim. Dedim Türkiye'de bir şeyler planlanıyor. Raporu okuyun. Bana bir dostum verdi bunu. Alevi'yi oyuna getirmek istiyorlar. Türkiye'de bir kısım Alevi ocak ve bucaklarını kundaklayacaklar. Avrupa'da bu iş için çıkardıkları mecmualar var. 1,5 ay evvel ben bunu raporunu verdim. 25-30 sayfalık bir rapor. Alevilerden bazı yerleri vuracaklar ve Sünniler bizi vurdu diye Alevileri ayaklandıracaklar. Verdim ve bekledim ki devletin başındaki insanlar bu mevzuda çare ararlar. Sonra hata ettiğimi anladım. Mesela o medyaya verilebilirdi. O mesele, o bir saman yolunda, bir ayna programında benim de şahsen o arkadaşı bilmemden ötürü mütalaam alınarak değerlendirilebilirdi. Şayet Fethullah Gülen'i ve Fethullahçı yasa dışı yapılanmayı tanımıyorsanız, bu kaseti izlediğinizde mutlaka bir fikir sahibi olursunuz. Bir devlet düşünün ki ulusal birliği ve bütünlüğü açısından tehdit altında. Bu devletin istihbarat birimlerince saptanıyor ve raporlaştırılıyor. Buraya kadar tamam. Esas önemli olan buradan sonrası. Bu raporun hiyerarşiye uygun bir biçimde makamlara sunulmasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, oradan İçişleri Bakanlığı'na ve konunun aciliyeti ve önemi açısından da Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu'na gönderilmesi gerekmez mi? Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti olursa iş değişiyor. Raporu hazırlayan istihbaratçı raporunu gereği için Fethullah Gülen'e gönderiyor ve ancak onun durumun vehametini idrak etmesinden sonradır ki aynı raporun kopyası yine gayri resmi en üst makam ya da cemaat hiyerarşisinde kainat imamı Fethullah Gülen eliyle bir başka mutemete yani halk arasında başbakanın gölgesi olarak ünlenen şahsa iletiliyor. Bu arada devlet adına yaşanılan bir çelişkinin de altının çizilmesi gerekiyor. Cemaat hiyerarşisine göre bir polis memuru, bir bekçi üst bir konumda ise cemaat hiyerarşisinde daha altta bulunan bir emniyet müdürünün devlet ya da kurum hiyerarşisini dikkate almaksızın o kişiye biat etmesi, bir başka ifadeyle onun emirlerine harfiyen uyması gerekiyor. Aynı şekilde mübaşirin ya da zabıt katibinin imam olduğu bir sistemde bu mübaşirin ya da zabıt katibinin mürit hakime emir vermesi, karar dikte ettirmesi gibi bir sonuç doğuyor. İşte tarikatların ya da cemaatlerin güçlenip devlete sızdığı noktalarda devlet hiyerarşisi resmen çöküyor. Türk devleti en önemli zaafını bu noktada yaşıyordu. Neyse dönelim Gazi olaylarına. Gazi Mahallesi'ndeki provokasyonun olduğu dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Vekili koltuğunda Hanefi Avcı oturuyordu. 12 Mart 1995 tarihinde saat 20.40 sıralarında Alevi vatandaşların yaşadığı Gazi Mahallesi'nde bulunan kahvehanelere bir taksiden ateş açılıyor. 60 yaşındaki Alevi dedesi Halil Kaya hayatını kaybediyordu. Tam olaylar yatışmışken gece 3.45'te polis panzerinden cemevinin önünde bekleyenler üzerine ateş açılıyor. Şakağından vurulan Mehmet Gündüz hemen orada yaşamını yitiriyordu. Bu ölümün ardından olaylar patlak veriyor, çoğu polis kurşunu ile olmak üzere 21 kişi hayatını kaybediyordu. Gülen'den Alevi dönüşü. Gülen Gazi olaylarından sonra telaşa kapılarak kendi gibi siyah Türkiye masası şefi Graham Fuller'ın bir diğer dostu Ruşen Çakır'la bir röportaj yapıyor ve bu defa Alevilere yağ üzerine yağ çekiyordu. Çakır soruyor, siz Gazi olaylarından sonra ben de Aleviyim şeklinde bir açıklama yaptınız. Bununla neyi kastediyordunuz? Gülen, doğup büyüdüğüm evde olsun, yetiştiğim medrese tekkede olsun ve Bediüzzaman çizgisinde olsun, Ehl-i Beyt sevgisi ve tasavvuf Aleviliği en önde gelen unsurlardan biriydi ve biridir de. O kadar ki evimizde tüten Ehl-i Beyt sevgisinden dolayı benim Hazreti Ali'ye olan tutkum diğer sahabeleri gölgeliyordu. Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i seviyorum diyen Alevilere karşı bağrımız açıktır. Böyle çok engin, herkese açık bir yanımız var. Her seviyede bulan Alevi'ye karşı da yardıma hazır bulunduğumuzu rahatlıkla söyleyebilir. Hepsinin ayaklarının altına başımı rahatlıkla koyabilirim. Bu manada Gazi Osman Paşa olayları münasebetiyle ben de bir Alevi'yim dedim. Annem de o kadar Alevi idi, babam da o kadar Alevi idi. Çünkü o duyguyu, o düşünceyi bana telkin eden babamdı. Evet. Hazreti Ali'nin kahramanlıklarını anlata anlata ruhumda kahramanlık düşüncesini bana aşılayan o olmuştu. Fethullah'ın Kekleme Cami ve Cemevi Projesi. Alevilere ağız dolusu küfreden Gülen daha sonra yine bu insanları keklemek için onlara güya sevgi dalı uzatıyordu. Normalde Alevilerin onunla aynı havayı solumayı bile kabul etmemesi gerekirken bu kesimden birçok isim Fethullah'a yağ çekme yarışına giriyordu. 1 Eylül 2013 tarihinde Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'ın Gülen'in camiyi de cemevini de aynı bahçede yapalım önerisini hayata geçireceği haberlerini okuyorduk. Aynı gün Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan, Fethullah Gülen'in kendisine aynı bahçede cami ve cemevi projesini hayata geçirmek için öneride bulunduğunu, projenin temelinin gelecek hafta atılacağını söylüyordu. Fethullah Gülen ile görüştüğünü de aktaran Doğan, Fethullah Hoca Efendi bir müşterek dostumuz aracılığıyla mesaj yolladı. Hocam camiyi de cemevini de artık aynı bahçede yapsak olmaz mı diye. Bizim açımızdan niye olmasın ki? Zaten bizim İslam anlayışımızda mekan dediğiniz şey zaten insanın gönlüdür. Devlet taraf tutarak camiden başka ibadet yeri olamaz. İslam'da gibi ipe sapa gelmez, hiçbir bilgiye dayanmayan bir düşünceyi kendisine düstur yapamaz. Onun için de kendilerine olumlu cevap verdim vakfın başkanı olarak. Sadece bir de şart ekledim. Hocam tamam bizim için hiçbir sakıncası yoktur. Cami de cemevi de bir bahçe içinde bulunsun. Ama camilere de artık yeni fonksiyonlar kazandırma zamanı çoktan geldi geçti. Cami de cemevi arasına bir de aşevi yapalım. Onlar da bir gün müsaade istediler. Bir gün sonra da dediler ki tamam mutabıkız yapılabilir. Bunun bir örneği olarak da Alevi-Sünni yakınlaşmasını sağlamak üzere bütün masrafları onlar kabullendiler. Camiyi de, cemevini de, aşevini de yapacaklar. 7 dönümlük bir arsa içerisinde 5 dönümlük de galiba parkı varmış. Yaklaşık 12 dönümlük bir alan içerisinde Ankara'da ayın 8'inde bunun temelleri atılacak dedi. Sonuç? Güldürmeyin. Fethullah'ın önderi Kürt Said'i Allah göndermiş. Nurcu Yeni Asya gazetesinde Said'in insanların hidayete yani imana ermesine, doğru yolu bulmasına ön ayak olsun diye Allah tarafından gönderildiği ve desteklendiği anlatılıyordu. Yeni Asya gazetesinden Serap Akıncıoğlu'nun 22 Temmuz 2001 tarihli Bediüzzaman'dan Hikmetler başlıklı yazısı şöyleydi. Görüldüğü gibi üstad Allah'ın kendisini insanlığın hidayetine ve ahiretine vesile olması için gönderdiği ve tarafından desteklediği çok değerli bir insandır. Hayatının her anı bu gerçeğin bir ispatı niteliğindedir. Işık evlerinde kalan gençlerden bazıları gerçekleri gördükten sonra yaşadıklarını şöyle anlatıyorlardı. Yurtlarda ders çalışacak zamanımız olmazdı. Bizim için bütün ders Said-i Nursi'nin risaleleri ve Fethullah Hoca'nın kitapları ve kasetleriydi. Yurtta 5 vakit namazla birlikte Said-i Nursi ve Fethullah Gülen'in eserlerini okur, onlardan sınava çekilirdik. Önceleri her gün saatlerce bir ağabey tarafından okunan Said-i Nursi'nin eserlerini hiç anlamadan dinlerdik. Sonunda imtihan edildiğimiz için hepimiz bu eserleri ezberlemeye başlardık. Fethullah Gülen, Risaleler denilen zırvaların okunması konusunda Fasıldan Fasıla adlı kitabında şunları söylüyordu. Risale-i Nur eserlerinin okunmasında dikkat edilecek hususlar, bütününü okumalı, gazete gibi okumamalı, bütünlük içinde mütalaaya kendinizi alıştırmalı, içinde bir şeyler olduğu mülahazasıyla okumalı, otokontrol yapmalı, okunanlardan her gün kendini kritiğe tabi tutmalı. Fasıldan Fasıla adlı kitabının 1. cildi 205 ile 206. sayfalarında ise Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşadığını her zamanki gibi yine unutuyordu. Risaleleri eğer hakkıyla anlasaydık, medrese ve tekkeler bekleneni verirdi. İstihbaratçıların üfürdüğü Said-i Nursi. Saf insanlarımızı kandırmak, yanıltmak, sonra da kullanmak için hep bir tarafı abartılı ve gerçek dışı olaylarla anlatılan Fethullah Hoca'nın üstadı Said-i Nursi'nin kimliğini, ideallerini, gerçek yaşantısını kendi belge bilgileriyle görelim. Görelim ki Fethullah Gülen'in gerçek yüzü hakkında fikir sahibi olalım. Zehra Vakfı'nın yayın evi olan Nubihar yayınlarından çıkan ve Said-i Nursi olarak tanınan Said-i Kürdi'nin amcasının oğlu tarafından kaleme alınan ve Said'in de onayladığı Bediüzzaman'ın Hayatı adlı kitaptan Said'in hayatını izleyelim. Sonuç, büyük düşünürler vardır. Şöhretleri ölümlerinden sonra bilinir. Yine seçkin kişiler vardır. Henüz hayattayken şöhretlerinin doruğuna ulaşırlar. Bediüzzaman Said-i Kürdi'yi 2. kategoride sayabiliriz. O çok az kimseye nasip olan şöhretine henüz hayata gözlerini yummadan varabilmiştir. Ölümünden sonraki devre hakkında söz söylemek için henüz vakit erken sayılır. Gerçekleri saklamadan, dolambaçlı ve hileli yollara sapmadan objektif eleştirilerde bulunmak elbette ki her namuslu fikir sahibinin boynunun borcudur. İstibdat, meşrutiyet ve cumhuriyet devirlerini ayrı ayrı yaşamış olan Bediüzzaman Said-i Kürdi, adı geçen devirlerin sosyopolitik ve sosyoekonomik özelliklerini ve bu alanlarda görülen değişmeleri yalnız müşahede etmekle yetinmemiş, söz konusu alanlarda direkt ya da endirekt yollarla katkıda bulunmasını da bilmiştir. Örneğin 2. meşrutiyetin ilanı için yapılan çalışmalara kalemi, dili ve somut girişimleriyle katılması dikkat çekicidir. Said-i Kürdi, meşrutiyetle meydana geleceğine inandığı sosyopolitik değişmede Kürdistan ahalisinin özellikle eğitim sorununun çözümlenebileceğini düşünüyordu. Çünkü Kürdistan'ın marifsizlikle öldürüldüğü kanısındaydı. Keza meşruti idarenin İslam'ın ruhuna çok daha yakın olduğunu belirterek kamuoyunda özellikle Kürdistan'da etkili rol oynuyordu. Said-i Kürdi verdiği haklı mücadeleden ötürü devri istibdatta yani 2. Abdülhamit devrinde hapishane ve tımarhaneye atıldı. Cumhuriyette ise sürgün ve zindan peşini bırakmayan iki amansız takipçi oldu. Bediüzzaman Said-i Kürdi 1293 tarihinde Bitlis vilayetine bağlı Hizand kazasının İsbayırt nahiyesinin Nurs köyünde doğdu. Mirza namında bir zatın oğludur. 9 yaşlarına kadar babasının yanında kaldı. Molla Said, hayat zevkli olsaydı doğarken ağlamazdık sözünü yalanlarcasına doğarken ağlamamış. Nur Dede adlı kitapta Mehmet Paksu o günü şöyle anlatıyor. 1876 yılının bir bahar sabahında hayata gözlerini açmış Sait. Doğan her bebek ağlar fakat o ağlamamış. Çünkü hayata ağlayarak başlamayı kendine yedirememişti ondan. Vallahi buna gülünmez bile. Bu olayın açıklamasını ileriki sayfalara bırakıp dönelim Kürt Said'in tarihçeyi hayatına. Öğrenim için ilk olarak nahiyelerine bağlı bulunan Tağ köyüne gitti. Müderris Molla Mehmet Emin Efendi'nin yönettiği bu medreseye pek fazla devam edemedi. Çünkü Molla Said doğuştan beri onurunu korumaya özen gösteriyor. Hatta bu konuda amirane bir tavırla söylenen en ufak bir söze bile katlanamıyordu. Bu onun vazgeçilmez bir mizacı sayılabilirdi. Bunun içindir ki çok sürmeden medrese arkadaşlarıyla dövüşür. Molla Mehmet Emin Efendi'nin emri üzerine tekrar köyü olan Nurs'a döndü. Nurs'ta medrese bulunmadığı için ağabeyinin yani Molla Abdullah'ın haftada bir köye geldiği günlerde kendisinden ders almaya başlar. Böylece bir haftasını biraderinden aldığı bu bir dersi okuyup tekrar etmekle geçiriyordu. Bir müddet sonra Pirmiz köyüne oradan da Hizan Şeyhi'nin yaylasına gitti. Orada dahi yukarıda belirtildiği gibi başkasının boyunduruğu altında bulunmayı onuruna yediremediği için olacak ki aynı yerde öğrenimde bulunan yaşıtı dört küçük talebiyle geçimsizliğe düşer. Bu medresede de bir müddet kaldıktan sonra bu defa ağabeyiyle beraber Nurşin köyüne gelir. Mevsim yaz olduğu için Nurşin köyü sakinleri talebelerle beraber yaylaya çıkarlar. Yaylada iken bir gün biraderi Molla Abdullah ile dövüşür. Tagi medresesi müderrisi Molla Mehmet Efendi de biraderinin emrinden niye çıkıyorsun diye ise karışınca bulundukları medresenin Şeyda lakabıyla meşhur Şeyh Abdurrahman Hazretlerine ait olduğunu bildiği için hocasına şu yolda bir açıklamada bulunur. ''Efendim şu tekkede bulunmak itibariyle siz de benim gibi bir talebesiniz. Şu halde burada hocalık hakkınız yoktur.'' Bu medresede de bir müddet kaldıktan sonra yalnız başına yola düşerek Siirt'e gider. Bu sıralarda beynine hücum eden kandan dolayı kısa süreli bir cinnete maruz kalır. Öğrenci arkadaşları kendisini alıp Şeyh Abdurrahman Hazretlerinin halifesi bulunan Şeyh Abdülkahkar Efendi'nin yanına götürürler. Bu sırada içinde bulunduğu durumu kendisi şöyle anlatır. Vefat etmiş olan Şeyda Hazretlerini görür gibi olur. Şeyda Said buraya geleni sizi iyileştireyim. Bediüzzaman kendi kendine ben yüksek bir yere çıkarsam uçarak Şeyda Hazretlerine ulaşırım diye düşünür. Arkadaşlarının ellerinden kurtularak gider, yolda bir mezarlığa rastlar. Kendisini izleyen öğrenci arkadaşları onu arkadan yakalarlar. Ölülerin dirilerek kendisini tuttuğunu zanneder. Hemen elini hançerine atarak, ''Ölüler beni bırakınız, sizi öldüreceğim.'' der. Gülmeyin, bunlar insanların arkasından gittikleri delinin kendi akrabaları tarafından ve yine kendi onayıyla yazılmış kitaplardan alıntılar. Neyse devam edelim. Öğrenciler Molla Said'i kucaklayıp Şeyh Abdülkahhar Hazretlerine götürürler. Bediüzzaman Şeyh Hazretlerine beni iyileştireceksen iyileştir, yoksa ne diye size şeyh derler sözleriyle feryat eder. Merdivenden dama çıkarken tam o sırada burnundan akan kan şifa bulmasına sebep olur. Oradan kalkarak Gayda kasabasına gelir. Orada dahi arkadaşı Molla Mehmet Efendi ile dövüşerek kavgaya tutuşurlar. Bir öğrenci başından yaralanarak yere düşer. Kavgadan sonra Molla Said medrese hayatını terk ederek tekrar evine döner. Bu sıralarda şöyle bir rüya görür. Kıyamet kopmuş, kainat yeniden dirilmiş. Bu sırada Peygamber Efendimiz Hazretlerini nasıl ziyaret edebileceğini düşünür. Nihayet hatırına Sırat Köprüsü'nün başına gidip durmak gelir. Çünkü herkes oradan geçer. Ben de orada bekleyeceğim der. Hemen oraya gider. Bütün peygamberleri birer birer ziyaret eder. Peygamber Efendimiz Hazretlerini de ziyaret edince uyanır. Bu rüyadan aldıkları feyiz ilim tahsili için onda büyük bir şevk uyandırır. Pederinden öğrenime tekrar başlamak için izin alır ve bu münasebetle Arvas köyüne gider. Burada ders okutan meşhur Molla Emin Efendi, Molla Said'e ders vermeye tenezzül etmez. Talebelerinden birine okutmasını tavsiye eder. Bu Molla Said'in onuruna dokunur. Bu meşhur Molla Mehmet Emin Efendi bir gün camide ders okutmaktayken Molla Said itiraz ederek öyle değil diye çıkışır. Bu hareketiyle Şeyh Efendi'nin kendisini okutmasına tenezzül etmediğini hatırlatmak ister. Molla Said burada da bir müddet kaldıktan sonra Müküs Ocağı'na bağlı Mir Hasan Veli Medresesi'ne gider. Okumaya yeni başlamış öğrencilere pek iltifat edilmemesinin bu medresenin adetinden olduğunu anlayınca onurunun verdiği bir hisle kendini aşağı göstermemek için aslında sıra dahilinde okuması icap eden 7 kitabı terk ederek 8. kitaptan okuduğunu belirtir. Molla Said daha sonra gittiği medreselerde de her kitaptan kafasına göre 5'er 10'ar sayfa okuyarak herkesin 20 senede öğrendiğini 3 ayda öğrendim diye ortaya çıkar. Her gittiği medresede geçimsizliği yüzünden arkadaşları ve abisiyle bile kavga eder. Din alimlerine ben hepinizden daha fazla biliyorum diye meydan okur, onlarla dövüşür, gittiği her yerde olay çıkarır. Eğitim macerasından da anlaşılacağı üzere hocalarına saygısı ise hiç yoktur. Nerede bana bir harf öğretenin kölesi olurum şeklindeki İslam anlayışı, nerede Kürt Said. 22. ayrımın sonu, sayfa 241.